Ayrım 16. Karacan Açık Öğretim Notları. Sayfa 187. Tanımlar. Rehabilitasyon. Fizyolojik veya anatomik yetersizlikleri veya çevreye uyum sorunu olan kişinin fiziksel, psikolojik, sosyal, mesleki ve eğitsel potansiyelini en üst düzeye çıkarmaktır. Bozukluk, yetersizlik. Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle vücut yapısı ve fonksiyonlarındaki kayıpları ve organ seviyesinde bozuklukları kapsamaktadır. Özürlülük, yeti yitimi, sakatlık, aktivite limitasyonu. Bozukluk nedeniyle kişisel seviyede fonksiyonel aktivitenin sınırlanması, katılımın kısıtlanmasıdır. Engellilik, katılım kısıtlığı. Bozukluk ya da özür nedeni ile yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak toplumsal düzeyde ortaya çıkan normal rolün yerine getirilememesi ve kısıtlanmasıdır. Yaşam kalitesi. Bireyin gerek kültürel ve içinde bulunduğu ortamın değer yargıları, gerekse kendi hedefleri, beklentileri, standartları ve ilgileri bağlamında hayatta kendi durumunu algılama biçimidir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi. Birey için beklenen, istenen fiziksel, sosyal ve emosyonel iyilik halinin medikal bir durumdan ne derece etkilendiğidir. Özürlülüğün nedenleri. Doğuştan gelen özürlülük nedenleri. Genetik bozukluklar, akraba evliliği, gebelikte annenin karşılaştığı travmalar, hastalıklar, ilaç kullanımı, ışına maruz kalması, annenin alkol ve madde bağımlısı olması, kötü beslenmesi. Doğum sırasında oluşan özürlerin nedenleri, kötü ve yetersiz koşullarda gerçekleştirilen doğumlar, travmalar, yanlış uygulamalar. Doğum sonrasında oluşan özürlerin nedenleri, iş kazaları, ev kazaları, trafik kazaları, savaşlar, terör olayları, endüstriyel kazalar, deprem ve benzeri yıkım olayları, büyük sanayi kazaları, sürgen hastalıklar. Özür türleri, görme özürlüler, işitme özürlüler, dil ve konuşma özürlüler, ortopedik özürlüler, zihinsel özürlüler, duygusal ve ruhsal özürlüler, süren hastalığı olan özürlüler. Özürlülerin nedenlerine göre sınıflandırılması. Fiziksel özürler. Kas, iskelet, sinir ve damar sistemini ilgilendiren durumlarda aktivitelerin fiziksel fonksiyon kaybı nedeniyle kısıtlanmasıdır. Duygusal özürler. Görme, işitme gibi duyuların yetersizliği nedeniyle çevrenin bir kısmının algılanamamasıdır. Algısal ve ruhsal bozukluklar nedeniyle oluşan özürler. Kişinin zihinsel, ruhsal, duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlardaki yetersizliğidir. Süren hastalıklar nedeniyle oluşan özürler. Doğuştan veya sonradan olan kalıcı hastalıklar, stres ve çevre gibi çeşitli nedenlerden etkilenerek oluşan özürlerdir. Dünyada ve Türkiye'de özürlülük oranları. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmiş ülkelerde özürlü oranı %10, gelişmekte olan ülkelerde özürlü oranı %12. Tüm dünyada özürlü sayısı 500 milyon. Türkiye'de özürlü sayısı 8 milyon. Türkiye 2002 özürlüler araştırması verilerine göre özürlü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlüklerin oranı 2,58. Süren hastalığı olanların oranı %9,70. Ortopedik özürlülerin toplam özürlü sayısı oranı %48,4. Zihinsel özürlülerin toplam özürlü sayısı içindeki oranı %27,8. Görme ve işitme özürlülerin toplam özürlü sayısı içindeki oranı %17,4. Fiziksel özürlülerin iş gücüne dahil olmama oranı %78. İş gücüne dahil olan %22'lik kesim içindeki genel işsizlik oranı %15,2. Fiziksel özürlüler. Süreen hastalığı olanların iş gücüne katılmama oranı %77. İş gücüne dahil olan %23'lük kesim içindeki genel işsizlik oranı %10,7. Süreen hastalığı olanlar. Rehabilitasyonun ve özürlülük haklarının tarihsel gelişimi. Farklı dönemlerde özürlülük ve özürlü haklarına ilişkin farklı modeller benimsenmiştir. Bu modeller ve gelişmeler, ahlaki model, özürlülüğe ilişkin ilk ve en eski modeldir. Bu modelde özürlülüğün ahlaki çöküntüden kaynaklandığına, özürlü kişilerin bedenlerine, şeytanın ve kötü ruhların egemen olduğuna inanılmıştır. 21. yüzyıla kadar değişik ölçülerde de olsa varlığını sürdüren bu modelde özürlülük utanç verici bir hal olarak görülmüş, özürlüler damgalanmışlardır. Medikal model. 1800'lü yılların ortalarında ortaya çıkan bu model, ahlaki çöküntüden çok özürlülüğün nedenleri ile ilgilenmiştir. Sosyal model. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerde 1970'li yıllardan itibaren biçimlenen özürlülük hakları hareketinin ivme kazanmasıyla şekillenmiş bir modeldir. Bu modele göre özürlülük, kişiler arasındaki fiziksel, zihinsel ve benzeri uygulamaların bir yansıması olmaktan çok, toplumdaki ayrımcılığın, ön yargının ve dışlamanın bir ürünüdür. Türkiye'de özürlü vatandaşların hakları. 2005 yılında özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kararnamenin amaçları: özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü, özürlülerin her bakımdan gelişmelerini sağlamak, onların önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri almak, topluma katılımlarını sağlamak. Bütün bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak. 2008 yılında Birleşmiş Milletler Özürlü Bireylerin Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir. Özürlü işçi çalıştırmakla ilgili yasal düzenlemeye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesinde yer verilmiştir. İşverenler, çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlamaktadır. Özürlü işçi çalıştırma oranı Bakanlar Kurulu'nun 2005/9077 sayılı kararıyla 2006 yılından itibaren geçerli olmak üzere kamu işyerlerinde %4, özel sektörde %3'tür. Rehabilitasyonun özellikleri. Kişiyi bir bütün olarak ele alır. Özürlü, ekibin tartışılmaz üyesidir. Önleme, tedavi ve uzun süreli bakım ve takibi kapsar. Ekip çalışmasını gerektirir. Süreklilik isteyen bir uygulamadır. Dünya Sağlık Örgütü Sakatlık Önleme ve Rehabilitasyon Raporu'nun ilkeleri. Rehabilitasyon, sakatlık ve engelliliğin etkisini, sakat ve engellilerin çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm önlemleri içerir. Rehabilitasyonun amacı, özürlüleri çevreye uyum için eğitmek ve onların sosyal entegrasyonu için mevcut çevre ve toplumda da düzenlemeler yapmaktır. Rehabilitasyon hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde, özürlü kişilerin ailelere ve toplumda görev almalıdır. Rehabilitasyonun 3 uygulama alanı. Tıbbi rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, psikososyal rehabilitasyon. Bunlar birbirlerinden ayrı ayrı düşünülemezler ve her zaman birbirlerini tamamlarlar. Tıbbi rehabilitasyon. Tıbbi rehabilitasyon nedir? Özürün önlenmesi ve özürlünün sağlık ve fonksiyonelliğinin disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasıdır. Tıbbi rehabilitasyonun amacı: özürlülük durumunu fizyolojik, anatomik ve çevresel kısıtlamaların el verdiği ölçüde azaltmak. Mümkünse özürlülüğü ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulamaları geliştirmek. Özürlü kişinin fiziksel kapasitesini en üst dereceye çıkararak fonksiyonel bağımsızlık düzeyine ulaşmasını sağlamak. Tıbbi rehabilitasyonun temeli, hastanın dikkatli ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesidir. Tıbbi rehabilitasyonun girişimlerinden bazıları: beyin ve omurilik yaralanması olan hastaların rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon, romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu, el rehabilitasyonu, kardiyopulmoner rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcularda rehabilitasyon, kanser rehabilitasyonu, yanık rehabilitasyonu, işitme, görme ve konuşma bozukluklarında rehabilitasyon, kadın sağlığı rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon, amputasyonda rehabilitasyon. Psikososyal rehabilitasyon. Psikososyal rehabilitasyon nedir? Özürlülerin toplumda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak sosyal, mesleki, serbest zaman becerilerini keşfetmek ve geliştirmek için uygulanır. Özürlü kişilerin özürleri nedeniyle oluşan duyguları şöyle sıralanabilir: aşağılık duygusu, özürlülük ikilemi, normal davranışları yüceltme, suçlanma, grup stereotipi, özrünü saklama davranışlar. Özürlülere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının 3 boyutu. 1. Özürlü birey ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları. 2. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları. 3. Özürlü birey ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları. Özürlü birey ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları. Sosyal destek nedir? İnsanın stresli bir olaya egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını kolaylaştıran sosyal çevreden gelen bir geri bildirimdir. Sosyal desteği sağlayanlar, aile üyeleri, yakın arkadaşları, meslek sahibi kişiler. Sosyal destek türleri. Duygusal sosyal destek. Özürlülerin sevildiklerini ve insan olarak değerli bulunduklarını hissetmelerine yarayan davranışlardır. Bilgisel sosyal destek. Özürlü bireye kendine nasıl yardım edebileceği ve özürü hakkında yeni bir görüş kazandırmayı amaçlar. Elle tutulur sosyal destek. Eşya, alet, meta cinsinden yardımlar, ödünç para verme, çocuklara bakma, ev içindeki ve dışındaki hizmetleri üstlenme gibi sosyal yardımlardan oluşur. Özürlü grupları ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamaları. Destek grupları. Kendi kendine yardım grupları olarak da bilinir. Amaçları: özürle baş edebilmek, kapasitenin artırılması, özürlülük sonucu oluşan stres ve sosyal izolasyonun azaltılması, bir yere ait olma duygusunun sağlanması, benlik saygısı düzeyinin artırılması, damgalanmış olma duygusunun azaltılması. Etkileşim grupları. Her üyenin duygularını fark etmesi ve bu duyguların diğerleri üzerindeki etkilerini görmelerini amaçlar. Eğitici gruplar. Konu ile ilgili uzmanlar tarafından grup üyelerine belli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Toplumsallaşma grupları. Amaç üyelerde kabul edilebilir tutum ve davranışlar geliştirmektir. Özürlüler ve ailelerine yönelik toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları. Özürlüler ve ailelerinde içine alan topluma yönelik çalışmalardır. Bu kapsamda özürlülüğün nedenlerini önleyici çalışmalar yapılır. Özürlüler ve aileleri dernek ve vakıf kurmak için özendirilir. Destek olmak isteyen gönüllülere yönelik özel organizasyonlar geliştirilir. Özürlülere yönelik yanlış anlayış ve ön yargıların değiştirilmesine yönelik toplantılar düzenlenir. Özürlülerin boş zamanlarını değerlendirecek etkinlikler düzenlenir. Özürlülükle ilgili araştırmalar yaparak hizmet birimlerinin politikaları etkilenmeye çalışılır. Özürlülere yönelik yasal düzenlemelerin yapılması konusunda kamuoyu oluşturulur. Sosyal planlama görevleri yürütülür. Özürlüler ve aileleri kendi haklarının savunucusu olmaları için eğitilirler. Özürlülerin yararlandıkları kuruluşların tanıtımı için toplantılar düzenlenir. Özürlülerin bilgi ve becerileri ile uyumlu işler bulabilmeleri için iş araştırmaları yapılır ve işverenler bilgilendirilir. Mesleki rehabilitasyon. Mesleki rehabilitasyon nedir? Özürlü bir kişinin mesleki danışmanlık, mesleki eğitim ve uygun iş alanının seçilerek işe yerleştirilmesi ve ardından özürlünün işe tam adaptasyon sağlayana kadar gözlenmesi hizmetlerini sunmaktadır. Mesleki rehabilitasyonda her özürlü için hazırlanacak bireysel planlarda belirlenmesi gereken konular şunlardır. Uzun dönem mesleki rehabilitasyon hedefleri ve amaçları, sağlanacak hizmetler, hizmetler için gerekli parasal destek, danışman ve özürlünün sorumlulukları, değerlendirme sürecinde yapılacak ölçümler ve işlemler. Mesleki değerlendirme kapsamında cevap aranan sorular. Önceki mesleğine geri dönebilir mi? İş uyarlamaları ve yardımcı teknoloji ile önceki mesleğine geri dönebilir mi? Hangi becerileri diğer bir mesleğe aktarılabilir? Başarılı bir şekilde işe yerleştirilmesi için hangi eğitim veya hizmetler yardımcı olabilir? Özürlülerin mesleki eğitimi sırasında üzerinde durulan 3 konu. 1. Özürlünün ekonomik geleceğini sağlayacak, zevkle çalışabileceği bir mesleği kendisinin seçmesi. 2. Özürlü için verilecek mesleki eğitimin mümkünse eski işe ya da ona yakın işlere yönelik olması. 3. Mesleki eğitimde özürlülerin özürlü olmayan kişiler kadar verimli olmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması. Özürlü bireylerin iş analizinde incelenen konular. Kaldırma, kavrama, ayakta durma, yürüme, eğilme, oturma, yükseğe uzanma, konuşma, duyma, yazma, okuma, bilişsel fonksiyonlar. Toplum temelli rehabilitasyon nedir? Özürlü kişileri toplumsal düzeyde ele alarak onların rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve fırsat eşitliğini sağlayan, sosyal uyumu ve fırsat eşitliğini sağlayan toplumun özürlülere karşı yaklaşımlarını ve çevresel faktörleri de yeniden düzenleyen bir stratejidir. 1. Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen özürlülük nedenlerinden biri değildir? A. Genetik bozukluklar. B. Akraba evliliği. C. Gebelikte annenin karşılaştığı travmalar. D. Annenin madde ve alkol bağımlısı olması. E. Süreyen hastalıklar. Yanıt E. Çözüm. Süreyen hastalıklar doğum sonrasında oluşan özürlerin nedenlerinden biridir. İki, aşağıdakilerden hangisi dünyada ve Türkiye'de özürlülük oranları ile ilgili yanlış bir bilgidir? A. Gelişmiş ülkelerde özürlü oranı %10. B. Gelişmekte olan ülkelerle özürlü oranı %20. C. Tüm dünyada özürlü sayısı 500 milyon. Türkiye'de D. Türkiye'de özürlü sayısı 8 milyon. E. Türkiye'de özürlü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29. Yanıt B. Gelişmekte olan ülkelerde özürlü oranı %20. Çözüm: gelişmekte olan ülkelerde özürlü oranı %12'dir. Üç, Türkiye'de en yoğun oranda görülen özür türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Zihinsel özürlülük. B. Görme özürlülüğü. C. Ortopedik özürlülük. D. İşitme özürlülüğü. E. Konuşma özürlülüğü. Yanıt C. Ortopedik özürlülük. Çözüm: Türkiye'deki ortopedik özürlerin toplam özürlü sayısı içindeki oranı %48,4 ile en büyük orana sahiptir. Dört, rehabilitasyon ve özürlülük haklarının tarihsel gelişiminde 21. yüzyıla kadar değişik ölçülerde varlığını sürdüren, özürlülüğü utanç verici bir hal olarak gören ve özürlüleri damgalayan model aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahlaki model. B. Fiziki model. C. Medikal model. D. Psikolojik model. E. Sosyal model. Yanıt A. Ahlaki model. Çözüm: ahlaki model özürlülüğe ilişkin ilk ve en eski modeldir. Bu modelde özürlülüğün ahlaki çöküntüden kaynaklandığını, özürlü kişilerin bedenlerine şeytanın ve kötü ruhların egemen olduğuna inanılmıştır. Beş, özürlülüğün toplumdaki ayrımcılığın, ön yargının ve dışlamanın bir ürünü olarak gören model aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahlaki model. B. Medikal model. C. Psikolojik model. D. Sosyal model. E. Sosyolojik model. Yanıt D. Sosyal model. Çözüm: sosyal model, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerde 1970'li yıllardan itibaren biçimlenen özürlülük hakları hareketinin ivme kazanmasıyla şekillenmiş bir modeldir. 6. Türkiye'de kamu iş yerlerinin çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü birey oranı aşağıdakilerden hangisidir? A. %5, B. %4, C. %3, D. %2, E. %1. Yanıt B. %4. Çözüm: İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları özürlü işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlamaktadır ve Bakanlar Kurulu'nun 2005/9077 sayılı kararıyla kamuda %4, özel sektörde %3 oranında özürlü personel çalıştırılmak zorunluluktur. Yedi. Aşağıdakilerden hangisinde rehabilitasyonun özelliklerinden biri değildir? A. Kişiyi bir bütün olarak ele alır. B. Ekip çalışmasını gerektirir. C. Süreklilik isteyen bir uygulamadır. D. Özürlü ekibin bir üyesi değildir. E. Önleme, tedavi ve uzun süreli bakım ve takibi kapsar. Yanıt D. Özürlü ekibin bir üyesi değildir. Çözüm: Özürlü ekibin tartışılmaz bir üyesidir. Sekiz. Temeli hastanın dikkatli ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesine dayanan rehabilitasyon uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Mesleki rehabilitasyon. B. Psikolojik rehabilitasyon. C. Sosyal rehabilitasyon. D. Toplum düzeyinde rehabilitasyon. E. Tıbbi rehabilitasyon. Yanıt E. Tıbbi rehabilitasyon. Çözüm: Tıbbi rehabilitasyon, özürün önlenmesi ve özürlünün sağlık ve fonksiyonelliğinin disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasıdır. Dokuz. Aşağıdakilerden hangisi özürlü kişilerin özürlüleri nedeni ile oluşan duygulardan biri değildir? A. Kendini üstün görme. B. Aşağılık duygusu. C. Suçlanma. D. Normal davranışları yüceltme. E. Özrünü saklama davranışları. Yanıt A. Kendini üstün görme. Çözüm: Kendini üstün görme davranışı özürlü kişilerin özürleri nedeniyle oluşan bir duygu değildir. On. Aşağıdakilerden hangisi özürlüler ve ailelerinin katılımı ile kurulan gruplardan biri değildir? A. Destek grupları. B. Etkileşim grupları. C. İş araştırmaları grupları. D. Eğitici gruplar. E. Toplumsallaşma grupları. Yanıt C. İş araştırmaları grupları. Çözüm: Özürlülere uygun iş araştırmaları yapmak toplum düzeyinde sosyal hizmet uygulamalarından biridir. 11. Aşağıdakilerden hangisi özürlüler ve ailelerinin katılımı ile kurulan destek gruplarının amaçları arasında sayılmaz? A. Özürle baş edebilme kapasitesinin artırılması. B. Bir yere ait olma duygusunun sağlanması. C. Belli bilgi ve becerilerin kazandırılması. D. Benlik saygısı düzeyinin artırılması. E. Damgalanmış olma duygusunun azaltılması. Yanıt C. Belli bilgi ve becerilerin kazandırılması. Çözüm, konu ile ilgili uzmanlar tarafından üyelere belli bilgi ve becerilerin kazandırılması eğitici grupların bir amacıdır. (12) Özürlü birey ve aileleri ile sosyal hizmet uygulamalarında aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A. Psikolojik destek. B. Sosyal destek. C. Tıbbi destek. D. Fizyolojik destek. E. Biyolojik destek. Yanıt B. Sosyal destek. Çözüm: sosyal destek, insanın stresli bir olaya egemen olmasını ve onunla başa çıkmasını kolaylaştıran, aile üyeleri ve yakın arkadaşları gibi sosyal çevreden gelen geri bildirimlerdir ve çok önemlidir. (13) Özürlü bireye kendine nasıl yardım edebileceğini öğretmeyi amaçlayan sosyal destek türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Duygusal sosyal destek. B. Elle tutulur sosyal destek. C. Somut sosyal destek. D. Bilgisayar sosyal destek. E. Soyut sosyal destek. Yanıt D. Bilgisayar sosyal destek. Çözüm: bilgisayar sosyal destek, özürlü bireye kendine nasıl yardım edebileceğini öğretmeyi ve özrü hakkında yeni bir görüş kazandırmayı amaçlar. (14) Aşağıdakilerden hangisi elle tutulur sosyal destekler kapsamına girmez? A. Ödünç para verme. B. Eşya yardımı. C. Meta cinsinden yardımlar. D. Çocuklara bakma. E. Özürlere sevildikleri hissini vermek. Yanıt E. Özürlere sevildikleri hissini vermek. Çözüm: özürlere sevildiklerini ve insan olarak değerli bulunduklarını hissetmelerini sağlamak duygusal destek grubudur. (15) Aşağıdakilerden hangisi özürlü bireylerin iş analizlerinde incelenen konulardan biri değildir? A. Koşma. B. Kaldırma. C. Kavrama. D. Konuşma. E. Ayakta durma. Yanıt A. Koşma. Çözüm: koşma, özürlü bireylerin iş analizlerinde incelenen konulardan biri değildir. Eğilme, yürüme, oturma, duyma, yazma ve bilişsel fonksiyonlar diğer faktörlerle birlikte incelenen konulardır. 16. Aşağıdakilerden hangisi birey için beklenen, istenen fiziksel, sosyal ve emosyonel iyilik halinin medikal bir durumda ne derece etkilendiğine verilen isimdir? A. Yaşam kalitesi. B. Bozukluk. C. Rehabilitasyon. D. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi. E. Tedavi. Yanıt D. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonrası oluşan özürlerin nedenlerinden biri değildir? A. İş kazaları. B. Terör olayları. C. Genetik bozukluklar. D. Büyük sanayi kazaları. E. Trafik kazaları. Yanıt C. Genetik bozukluklar. Aşağıdakilerden hangisi bozukluk nedeniyle kişisel seviyede fonksiyonel aktivitenin sınırlaması, katılımın kısıtlanmasına verilen isimdir? A. Bozukluk, yetersizlik. B. Engellilik, katılım kısıtlığı. C. Özürlülük, yeti yitimi. Sakatlık, aktivite limitasyonu. D. Yaşam kalitesi. E. Rehabilitasyon. Yanıt C. Özürlülük, yeti yitimi. Sakatlık, aktivite limitasyonu. Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine göre sınıflandırılan özür türlerinden biri değildir? A. Sosyolojik özürler. B. Fiziksel özürler. C. Duyusal özürler. D. Algısal ve ruhsal bozukluklar nedeniyle oluşan özürler. E. Süren hastalıklar nedeniyle oluşan özürler. Yanıt A. Sosyolojik özürler. Türkiye'de fiziksel özürlerin iş gücüne dahil olma oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. %78 B. %80 C. %15 D. %40 E. %22 Yanıt E. %22 21. Birleşmiş Milletler Özürlü Kişilerin Hakları Beyannamesi hangi yıl yayımlanmıştır? A. 1965 B. 1975 C. 1985 D. 1995 E. 2005 Yanıt B. 1975 22. Türkiye Birleşmiş Milletler Özürlü Bireylerin Hakları Beyannamesini hangi yıl kabul etmiştir? A 2003, B 2005, C 2008, D 2010, E 2012. Yanıt C 2008. (23) Özürlülerin toplumda mümkün olduğu kadar bağımsız yaşamalarına yardımcı olacak, sosyal, mesleki, serbest zaman becerilerini keşfetmek ve geliştirmek için uygulanan rehabilitasyon türü hangisidir? A. Medikal rehabilitasyon. B. Toplum temelli rehabilitasyon. C. Mesleki rehabilitasyon. D. Psikososyal rehabilitasyon. E. Sosyolojik rehabilitasyon. Yanıt D. Psikososyal rehabilitasyon. (24) Özürlü bireylerin uygun işe yerleştirilmesini ve işe tam adaptasyonunu sağlayan rehabilitasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mesleki rehabilitasyon. B. Organize rehabilitasyon. C. Medikal rehabilitasyon. D. Psikolojik rehabilitasyon. E. Sosyal rehabilitasyon. Yanıt A. Mesleki rehabilitasyon. (25) Türkiye'de özürlü hakları ile ilgili kanun hangi yıl uygulamaya girmiştir? A. 2000, B. 2001, C. 2003, D. 2005, E. 2008. Yanıt D. 2005. 16. ayrımın sonu. Sayfa 198.